Ayrım 12.
Namuslu bir adam giderek kendisi de sezemeden namussuzlaşır mı? Bir zaman kitaplarda bu meseleyi aydınlatan bir şey okuyup okumadığını hatırlamaya çalıştı. Sonra apansız Oxford'da beraber okuduğu bir takım soylu çocuklar aklına geldi. Öyle ya, Oscar Wilde, André Gide, Jules César, hatta Sokrates bu pisliği apaçık sürdürmemişler mi? Demek kitaplarını okuduğumuz, düşüncelerini beğendiğimiz halde sapıklıkları bize sıvaşmayabiliyor. Birden bu zamana kadar kafasının neresinde, neden sakladığını kestiremediği bir sözü hatırladı. Çok eskiden, evlenmeden önce bir yazı Tarabya'da geçirmiş, o zamanın ünlü paşalarından birinin kızıyla tanışmıştı. Kadın hem çok güzeldi hem de körpe. Kocası da İstanbul'a nam salmış, yakışıklı erkeklerdendi. Bir gece kadına adamcağızı neden aldattığını sormuştu da şu karşılığı almıştı. "Bana erkek gibi gelmiyor, çünkü biraz da üvey annem sayılır." Kamil Bey yorganın altında kıs kıs güldü. Kendi değerimizdekilerin ya da kendimizden üstün olanların pisliğini neden pislik saymıyoruz? Biz ancak kendimizden aşağı gördüklerimizin pisliklerinden iğreniyoruz. Bizim pislik anlayışımız biraz şey, yani biraz daha pis. Başını yorgandan çıkardı, rahat uyudu. Osman Ağa kalkıp oturdu, çenelerini çatırtata çatırtata esneyerek burnunu kaşıdı. Uykulu gözleri bomboştu. Fayrap Ömer koşup arkasına yastıkları yerleştirmiş, cigara verip ateş tutmuştu. Ağa pandelinin yatağını göstererek kızgın kızgın emretti. "Kaldır şunu, ne uykusuymuş bu böyle?" Kahve ocağına doğru çıkıştı. "Ulan serin gel, neredesin inek?" Döşemeye bakarak dalgınlaştı. Aklından geçenlerin çok kızdırıcı, çok pis şeyler olduğunu suratından belliydi. Koğuştakiler sıradan merhaba dediler. Osman Ağa her merhabaya gönülsüz gülümsemelerle karşılık veriyordu. Tıknaz omuzları sırtındaki kara fildekos fanilayı yırtacak kadar gerilmişti. Sarı tüylü kadın kollarındaki renkli dövmeleri bir zaman ayrı ayrı kaşıdı. Kahveyi bir solukta bitirmiş, fincanı uzun uzadıya çevirerek telvesini iyice yalamıştı. Elini sallayıp pandelinin baktığı küçük el aynasını istedi. Yüzünün her yanını ayrı ayrı gözden geçirdi. Bir zaman açık kumral bıyıklarını var gücüyle kıvırdı. Bunu yaparken gözünün birini iyice kısıp suratının bir yanını buruşturuyor, dudaklarını da parmaklarına uydurarak döndürmeye çalışıyordu. İşini bitirince aynada kendisini kasılarak süzdü. Pek beğenmiş olmalı ki kibirle öksürdü. Yatağın ayak ucuna diz çöken Fayrap Ömer, kehribar ağızlığın temizliğini bitirmişti. "Buyur ağa, afiyetle kullan." Kamil Bey, bu ağızlığı her görüşte ağızlık biriktirmeye meraklı Osmanlıların İspanya elçisini hatırlıyordu. Elçi Bey bunu eline geçirse birkaç hafta gözünün önünden ayırmaz. Oysa tütün tiryakisi bile değil. Tütün içmeyen birinin ağızlık biriktirme tutkusu ne kadar şaşılacak bir ruh çelişkisi. Paytoncu Osman Ağa besili bir ev hayvanı gibi tatlı tatlı gerinerek esnedi. "Serin gel, ulan sen bugün, buyur ağa neymiş, bu gece Bakırköy treni gibi işlediniz namussuzlar." Hem konuşuyor hem de aynada diline, kulaklarına, burnunun içine, dişlerine bakıyordu. "Ha, sabaha kadar durmadınız." Serin gel çömeldi, yeleğin iç cebinden bir çıkın çıkardı, yorganın üstüne koyup düğümünü çözdü. İşte bayram gecesinin söküntüsü. Ocak 1527 marka işlemiş, o da içinde. "Uzatma, ne kadar bu böylece?" "Bilmem, yenilerden Allah kurtarsın 40. Üstü de mano. Millet bayram harçlığını tek mil mindere yatırdı. Allah kurtarsın'dan 5 lira gelesiyemiz var." "Geç, başka?" "Şipşak, it gibi yalvarmakta. İyice köpeklenmiş. Aman ağama söylemesinler, bayramdır beni zindandan alsın diyor." "Kaç gün olduydu?" "Bilmem, haftaya geçti gibi mi?" "Hele 15'i doldursun da bakarız. Şişi kimden aldığını söyledi mi?" yukarıdan almış. Serafim kaptan takımından. Nasıl çaktım? Bir de olmaz dersiniz. Oğlum, biz anadan doğma mapushaneciyiz. Bugün karpuzcunun yaltından yatağını alıyorum. Gece 8 kayma daha bayıldı. Borcu 22 lira. Askıcının biridir. Kilime benzer bir şey gözüme iliştiydi. Boş ver, sana yaramaz. Sırtındakileri de alınca herifi Adem Baba koğuşuna dehleriz gider. Kim kazandı? Önce ortadaydı. Gece yarısına doğru zar zar açıldı. Kısmı temizledi ki ipini kesmecesine. Vay namussuz vay. Borcunu tuttun mu? Başından konuştuk. Kazanırsa borçların dilediği zaman verecek. Uğuru kaçıyormuş. İdare et, zar zar borcunun kölesidir. Dur ulan. Hemen nereye? Para almadan. Ocak masrafını aldım. Bugün bayram. Dışarıdan yemek gelir. Tencere kaynatmıyoruz. Osman Ağa gene daldı. Sol eliyle kalın boynunu tembel tembel kaşıdı. İki parmağında 3 tane taşlı yüzük bulunan sağ eliyle paraları dalgın dalgın karıştırıyordu. Neden sonra hep o dalgınlık içinde mendilin 4 ucunu tek eline toplayıp yüksek sesle ''Yallah Bismillah'' diyerek ağır gövdesinden umulmaz bir çeviklikle sıçrayıp kalktı. Osman Ağa'nın sıçrayıp kalkmasıyla Kamil Bey'in kafasında sanki bir zemberek boşalmıştı. Eyvah, bugün Nermin gelecek, hay Allah kahretsin. Aman hoca efendi, Zekeriya hoca yatağını topluyordu. Buyur Kamil ağa, bir emrin mi var? Unuttuk gitti hoca efendi. Bugün bizimkiler gelecek, sanıyorum ki gelirler. Buyursunlar, bahçe açılınca dediğim gibi sen gider yerimizi tutarsın. Ben 2-3 iskemle uydururum. Kaç kişi gelirler gelirlerse? Kamil Bey biraz düşündü. Nermin, Bekir Ağa bölüğünde Ayşe'yi bir kere olsun getirmemişti. Burayı görmeden kızı getirmez. Halası hanım, belki de halasının kızı Sabriye Hanım. Ummam ya, hadi diyelim halamın kocası Enişte Bey. Ya 3 ya 4 kişi. Ben de kalabalık bellediydim. O kadarsa yüreğini hiç üzme. Kirasını sayar, iskemlelerden beğendiğimizi seçeriz. Günlüğü 2 çeyrek mi, mecidiye mi? Çoktandır kiralamadık da aklımdan çıkmış. Bayram diyerek bağısını arttırırlarsa bilmem. En iyisi biz şimdiden peyleyelim. Kamil Bey hocanın öğüdüne uyarak yatarken yastığının altına koyduğu cüzdanından 1 lira çıkarıp uzattı. Buyurun, iyi düşündünüz. Şimdiden peylemek doğru. Fiyatına hiç bakmayın. Bakmayacağız elbette. Çünkü bunun sen ileride faydasını görürsün başkaca. Sesini alçalttı. İskemleleri arama gardiyanı Vahap Onbaşı kiralar. Vahap Onbaşı'nın gönlünü hoş edersek aramalar da bizi bunaltmaz. Öyle mi? Ama siz yorulacaksınız. Çok zahmet oluyor. Zahmet deneymiş. Hizmet Allah içindir. Müslüman Müslümana yardım edecek. Temizinden 2 de çay söyleriz, olur biter. Teşekkür ederim. Zekeriya Hoca kara cübbesini omuzlayıp kapıdan çıktı. Kamil Bey 2 de temiz çay söyleriz lafına dalmıştı. Nermin şu fayra pömeğinin salınarak getirdiği çayları hiç içer mi? Ölse içmez. İçmez değil, kendisini zorlayamaz bile. Hani aklı almaz diye bir laf edilir ya, Nermin'in de aklı almaz. Kamil Bey buna böyle kesen kes neden inandığını araştırmadı. Aslında Nermin aşırı titiz bir ev kadını değildi. Yalnız alışmadığı olaylar karşısında irkiliyordu. Öyleyse alıştıklarına mı bağlı? Hayır. Yabancı memleketlerde insan bazı akşamüstleri dayanılmaz bir garipseme duyar. Tanıdık bir sokak, tanıdık bir yüz arar. Bu emeklilerin ilk günlerine benzeyen bir boşluktur. Nermin'in böyle bir duyguya kapıldığını hiç görmemişti. Ne Afrika'nın göbeğinde, ne Meksiko'da, ne de Güney Kutbu'na yakın küçücük bir balıkçı limanında. Uzak ülkelerin birbirine benzeyen otel odaları Nermin'e her zaman evindeki rahatlığı vermişti. Düşünüp dururken şimdiye kadar hiç sezmediği ya da başka türlü olmasını aklına bile getirmediği bir gerçekle karşılaştı. Gülümsedi. Nermin bütün hayatında güvenlikten başka hiçbir şey istemeyen ortalama kadınlardandı. Kızı çok şaşırttık son aylarda diye elini yüzünden geçirdi. Nermin'i karantina koğuşunun taş koridoruna serilmiş bir şiltenin üstünde otururken gözünün önüne getirdi. Bir saç mangalda kaynayan çaydanlık, ellerinde elma şekerleriyle, kuş şekerleriyle çocuklar, bebeğini emziren bir anne, bunlar orta hallilerle fakirlerin her günkü, her yerdeki yaşayışları. Nermin burada yalnız rahatsız olmaz. Evine gidince de içindeki tedirginlik sürer. Bu işlere girerken kızı da düşünmedik. Yanlışlık burada. Neden acaba? Ben çoğu zaman av köpeklerimi bile daha çok düşünmez miydim? Koğuştakilerin yadırgayarak baktıklarını hiç aldırmadan kısa donuyla kalktı, pantolonunu giydi, başına gelenleri bazı bazı kahramanlık gibi görmesine şimdi şaşıyor, durumunun acıklı maskaralığını İstanbul Tevkifhanesi'nin ikinci kısmında Şeker Bayramı'nın ikinci günü ancak sezebildiği için kendisini sahiden ayıplıyordu. Öğleden sonra Kamil Bey revire çıkan merdivenle karantinaya inen merdivenin geniş sahanlığında avluya girilecek kapıyı gören köşeyi Zekeriya Hoca'nın 25'er kuruşa kiraladığı 3 iskemleyle çoktan tutmuştu. İçi içine sığmadığından oturamıyor, iskemlelerle kapının arasındaki 3 adımlık yerde dolaşıp duruyordu. Vakit ilerleyip görüşmeye gelenlerin sayıları arttıkça Nermin'den çok Nermin'in halasını düşünmeye başlamıştı. Hala hanım zengin kocalarını kılıbıklaştıran bütün geçkin kadınlar gibi sıralı sırasız yerli yersiz dobra konuşmayı huy edinmişti. Şaşı maşı bilmem kör ve selam demeyi bir çeşit kahramanlık sayıyor. Bu kahramanlığını aptallığı yüzünden kendini zora düşürmüş saydığı Kamil Bey'e karşı gittikçe daha sık kullanıyordu. Hala hanımefendi ne derse desin Kamil Bey iskemlelerinden memnundu. Karşı köşeleri iki Rum ailesinin tutması burasını Alaturkalıktan hemen hemen kurtarmıştı. İskemleleri hiç gereksizken üçüncü defa düzeltti. Bacakları kalın terlerle kuvvetlendirilmiş bu kaba saba iskemlelere dokunurken eskiden beri karşılarında saygı duyduğu sahici Çin vazolarını elliyormuş gibi içi titriyor, saatler geçtikçe yorgunluğunun arttığını, beklemekten usandığını pek fark etmiyordu. Bunu fark ettiği zaman İçeren köyün ıssız sokaklarından birinde bakkal dükkanı açmış bir emekli memura benzetti kendini. Bunlar ilk günlerde yarı boş raflarda en değersiz bir çarpıklığı düzeltmek için yerlerinden belki 10 kere kalkar, kaç yaşında olursa olsun, kaç kuruşluk alışverişe gelirse gelsin, her müşteriye ayakta karşılar. Kamil Bey bu acıklı benzetişle kendinden utandı. Ne kadar küçük şeylerle dayanıksızlığı meydana çıkıyordu. 10 para etmediğimiz, tabansızlığımız, tabansız bir herif olmasak şu iskemlelerden birine oturup cigara rahatça içmez miyiz? Oturursak bir uğursuzluk olacakmış, bütün düzen bozulacakmış gibi ürker miyiz? Bir cigara daha yakarken ellerinin titrediğini gördü. Kendisine karşı sınırsız bir acıma duyarak yüreği sızladı. Kamil Bey'in bu ruh karışıklığı avluya inen merdivenin başında hala hanımların hizmetçisi Eleni'yi seçinceye kadar sürdü. Kızı görüp Nermin geliyor diye koşmaya başlayınca bütün kaygıları uçup gitmiş, sevgilisine koşan toy bir delikanlı gibi dünyayı umursamaz olmuştu. Böyle sıralarda karısını ne kadar çok sevdiğini anlayıp kendisini beğeniyor, bu sevgide babalığa benzeyen yanların ağır bastığını hiç sezemiyordu. Neredeler? Öldüm beyefendi, ne kalabalık, ne karışık yollar. Nermin dışarıda mı? Hayır, gelmediler. Nermin Hanım çok ağladı, gece sabaha kadar. Rum kızı söylenmeyecek bir şeyi ağzından kaçırmış gibi susuvermişti. Kamil Bey hasretle dolu büyük bir kederin içinde bir gömüldü, solukları tıkandı, sonra birden ferahladı. İyi ki gelmediler, burasını yadırgayacaklardı. Biraz daha yerleşince daha iyi. Buyurun şöyle, gelin. Kamil Bey, değersiz bir tanıdığına sarayını gezdirmek zorunda kalmış bir İngiliz prensi gibi rahatlamıştı. Eleni'yi iskemlelerin bulunduğu yere doğru götürürken hiç de güzel olmayan yüzünü güzel bir çocuk yüzü gibi sevimleştiren gülümsemesiyle konuşuyordu. ''Bizi işte buraya getirdiler matmazel. Birdenbire yola çıktığımızdan size yazamadım. Kolay buldunuz mu?'' ''Çok zor. O askerler ne kadar hain. Hiçbiri söylemek istemedi. Bayram, müdür yok. Ah anneciğim. Bereket. Hani bir asker vardı ya, sizin asker. Neydi onun adı?'' ''İbrahim Efendi mi? Kırmızı suratlı. Hah, işte o. Bereket burasını tarif etti. Selam da söyledi.'' ''Sağ olsun. Buyurun, şöyle oturun. Size şimdi bir de çay.'' ''İstemez beyefendi. O asker dedi ki, size tencere, tabak, öteberi lazımmış. Yatak da lazımmış. Yemeği burada siz pişirecekmişsiniz, öyle mi?'' Kamil Bey'in yüzündeki rahat gülümseme bir an silindi. ''Bilmem, hele bakalım. Siz şimdilik bana hemen bir kat yatak yollarsınız, gerekli şeyleri ben sonra bildiririm.'' Birden durdu, bir şeye çok şaştığı yüzünden belliydi. ''Ayşe nasıl?'' Bunu çok yavaş, suçunun bağışlanmasını yalvarır gibi sormuştu. ''Ayşe iyi mi?'' Eleni Ayşe'yi anlatmaya başladı. Kamil Bey kızını nasıl olup da bu kadar unutabildiğine şaşıyor. Şaşkınlığı yavaş yavaş üzgünlüğe, usanca, karşı durulmaz bir yorgunluğa dönüyordu. Kapının önünde emir bekleyen Zekeriya Hoca'yı görünce hemen bir çay ısmarladı. Eleni'nin söylediklerinden hiçbirini anlamıyor. Lafı uzattıkça sesi Pandeli'yi hatırlatan kızın artık gitmesinden başka bir şey istemiyordu. Bir kağıda ikinci kısım ağa koğuşunda yattığını, kendisini buranın geleneğinde iftiradan kamil diye aramalarını yazdı. Hangi kitaplarla hangi sözlükleri getirmelerinin daha yararlı olacağını düşünerek Eleni'nin anlattıklarına kulak verdi. ''Doktor Lütfü Bey yaptığınız resmi çok beğendi.'' Kamil Bey dalgın sordu. ''Hangi resim?'' ''Nermin Hanım'ın resmi.'' ''Buraya gelmeden önce yapmıştınız ya, Doktor Lütfü Bey görmeden yaptığınıza inanmadı. Sabriye Hanım'a benimle eğleniyorsunuz dedi.'' ''Nasıl yapmışım?'' ''Fotoğrafa bakarak yapmışsınız. Sabriye Hanım yemin etti. Büyük Hanım da Nermin'in bu kadar kederli fotoğrafı neden olsun?'' dedi. ''Doktor Lütfü Bey?'' ''Kim bu Doktor Lütfü Bey?'' ''Büyük Hanım'ın doktoru. Boğazı ağrıdığı zaman Ayşe Hanım'a bakmıştı. Yaptığınız resmi başka hanımlar da çok beğendiler. Bizimkileri de yapsın dediler. Nermin Hanım Avrupa'dan gelsin de olur dedi ama sizin mahpusluğunuzu herkes duymuş.'' Kamil Bey gülümsedi. ''Yalanı meydana çıkınca Nermin ne dedi?'' ''Ayşe'yi duyurmamak için böyle diyoruz.'' dedi. ''Ayşe sizi Avrupa'da biliyor. Yakında gelecekmişsiniz de şu kadar büyüklükte bebekler getirecekmişsiniz.'' Kamil Bey, getirtmeyi tasarladığı sözlüğü yazmaktan vazgeçerek konuşmanın bitmesi lazım geldiğini açıkça anlatan bir kesinlikle kağıdı imzaladı. Eleni'yi uzattı, ayağa kalktı. Kız çantasında bir şeyler arıyordu. ''Mektup yazmış Nermin. Tuhaf, hiç yazmaz oysa. 4 aydan beri hiç yazmadıydı. Eskiden de yazmazdı. Çok garip.'' Sevinmeye hazırlanırken Eleni'nin çantasından para çıktığını görünce gülümsedi. Yarım ağızla teşekkür edip banknotları ceketinin dış cebine soktu. Kız avlu kapısına kadar götürdü. ''Teşekkür ederim matmazel. Benim için yoruldunuz. Yarın yatağa yorganı biriyle mutlaka gönderin. Selamlar efendim. Nermin'e çok selam. Hala hanıma, enişte beye selam. Ayşe'yi benim için lütfen öpün.'' Arkasından gelen Zekeriya Hoca'ya hep o aptal gülümsemeyle döndü. ''Tamam, bu iş bitti hoca efendi. İskemleleri yerine verebilirsiniz.'' ''Hani evden gelmediler? Belki bakarsın.'' ''Artık kimse gelmez. İskemleleri götürün.'' ''Bu kız Hristiyan. Başını açık görünce anladım. Bizim eniştenin hizmetçisi. Para verdi öyle ya. Gözüme öyle bir şey çalındı.'' ''Sahi.'' Kamil Bey banknotları cebinden çıkardı. Zekeriya Hoca'nın merakını dağıtmak için saydı. ''25 liraymış. İyi para. Bu dar yerde adamın şu kadar ay geçimi.'' ''Gelinimiz hanım neden gelmemiş? Hasta masta mı?'' ''Gelin mi? Ha, gelmedi. Hayır, hasta değil. Dün gece hep ağlamış diyecekti. Alt dudağını ısırarak sustu. Çoluk çocuk yok mu? Kamil Bey bir kere daha evet bir kızım var adı Ayşe demeye üşendi. Dudağında hep o kızını ölesiye özleyen baba gülümsemesiyle bir cigara yaktı. Ayaklarını sürüyerek koğuşa çıkmak için yürüdü. Kamil Bey bakkaldan biraz hıyar, domates, zeytin aldığı halde bu gecede Osman Ağa'nın sofrasına oturmak zorunda kalmıştı. Yemekten sonra ağaya bundan çok sıkıldığını, Arife'den bu yana üçüncü gece olduğu için konukluğun bittiğini söyledi, teşekkür etti. Osman Ağa koruyucularından Laz Ali'ye göz kırptı. ''Gördün mü Lazoğlu, Kamil Ağa bizim yemekleri beğenmedi.'' Laz'ın suratı pek asıktı. Kamil Bey'in yüzüne küf yeşili gözleriyle dalgın dalgın bakarak ağzını açmadan ''Hı'' diye homurdandı. Bu sırada Malta'da bir gürültü kopmuştu. Laz Ali ile Bahçıvan Tanaş ceketlerinin önlerini kavuşturarak fırladılar. Korku dolu bir ses ''Ulan Allahsızlar, yok dedim, canımı alın, siz yoktan anlamaz mısınız?'' diye bağırıyordu. Nöbetçi gardiyan düdük çalmaya başlayınca Osman Ağa da dışarı çıktı. Kamil Bey'in yüzü sapsarı olmuştu. Zekeriya Hoca fısıldadı. Aldırma. Olur böyle şeyler. Herif süpürge parasını vermezmiş. Biraz okşayıp bırakırlar. Parası yoksa? Yok olduğu %100. İnanmıyorlar mı? Biliyorlar. Aslında kötek bu fukaraya atılmakta. Ötekilerin gözlerini yıldırmak için atılmakta. Gardiyanlar böyle işleri neden önlemiyorlar? Gardiyanlar kısım işlerine karışamaz. Bize burada yalnız Osman Ağa karışır. Yukarıda Allah var, burada Osman Ağa. Karışmayacaklar da neden geliyorlar? Dayak yiyene bir şey yok dedirtecekler. Osman Ağa'nın keyifli sesi işitildi. Boş ver gürültüye başefendi. Oyun oynuyorlar, bildiğin tura oyunu.